Kitabın adı Alev Kıyıları. Yazarı Wilbur Smith. 9. ayrım. Michael ona asla yağmur almayan çölleri anlattı. Bir yılda buradaki bir günlük yağmur bile yağmaz dedi. Ben Afrika'da yalnızca siyah vahşiler var sanırdım. Hayır diyerek güldü Michael. Beyaz vahşiler de pek çoktur. Bu arada siyah beyefendiler de vardır. Sende ne ufacık sarı pigmeleri, İturi ormanlarını, insanın beline kadar gelen o ağaçları, sonra 2 metreden kısa olan herkesi pigme sanan dev Watusileri, soylu Zulu savaşçılarını, onların kendilerini nasıl cennetin çocukları saydıklarını anlattı. Kız, onları seviyormuş gibi konuşuyorsun diye suçladı onu. Zuluları mı? Michael hemen başını evet anlamında salladı. Evet herhalde seviyorum. En azından bazılarını. Mibejan. Mibejan mi? Bu adı doğru dürüst söyleyememişti. Evet, biz Zulu. Çocukluklarından beri hepsi Sinan amcamla birlikte olmuşlar. Zulu dilinde umfan kelimesini kullandı. Sonra tercüme etti. Bana hayvanları anlat. Senteno'nun susmasını hiç istemiyordu. Bu sesi, bu hikayeleri sonsuza dek dinleyebilirdi. Bana aslanlarla kaplanları anlat. Kaplan yok diye gülümsedi Michael. Ama pek çok aslan var. Michael, aslanların amcası Sinan kampına nasıl saldırdığını anlatırken, Anna'nın kuş yolan elleri bile bir an hareketsiz kaldı. Sinan amca bütün gece atların başını beklemek, onları avutmak zorunda kalmıştı. Koca kediler de çevrede hırlayarak, homurdanarak kol gezmiş, atları karanlığa doğru sürmeye, orada kolaylıkla avlamaya çalışmışlardı. Filleri de anlat. Michael bu sefer o koca hayvanların nasıl uyur gezer gibi hareket ettiğini, kulaklarının nasıl onları yelpazeleyip kanlarını soğuttuğunu, nasıl yerden toz alıp sırtlarına attıklarını, toz banyosu yaptıklarını anlattı. Fil sürülerinin sosyal yapısını, yaşlı erkeklerin gençlerin gürültüsünden nefret ettiğini açıkladı. Tıpkı baban gibi dedi Anna. Sonra yaşlı dişi fillerin nasıl ebelik ve dadılık görevlerini üstlendiklerini, hayvanların birbiriyle nasıl ilişki kurduğunu, bu dostlukların hemen hemen insanlar arasındaki dostluklar gibi olduğunu, bir ömür boyu sürdüğünü anlattı. Daha sonra ölüm kavramına nasıl değer verdiklerini de anlattı. Onlara eziyet eden, onları yaralayan bir avcıyı öldürdükleri zaman onun vücudunu yeşil yapraklarla örttüklerini, ona saygı gösterisinde bulunduklarını söyledi. Sürüden birinin başı derde girdiği zaman, ötekilerin nasıl onu kurtarmaya çalıştığını, yaralıysa onu nasıl taşıdıklarını, hortumlarıyla 4 ayağını nasıl kaldırıp, vücutlarıyla ona 2 yandan nasıl destek olduklarını ve sonunda dermanı kalmayıp yere yığıldığında, eğer dişi ise nasıl sürünün tüm erkeklerinin onunla çiftleştiğini, sanki ölümü üreme eylemiyle şaşırtmaya kalkıştıklarını bir bir anlattı. Bu son hikaye Anna'yı kendini kaptırmış, dinleme halinden kurtardı. Ona görevini hatırlattı. Keskin bakışlarla Senten'e baktı. Yağmur kesildi dedi ciddi ciddi. Yerdeki yolunmuş tüyleri toplamaya başladı. Senten hala iri parlak gözleriyle Michael'a bakıyordu. Bir gün ben de Afrika'ya gideceğim dedi alçak sesle. Michael da keskin bakışlarıyla ona baktı, başını salladı. Evet dedi, bir gün. Sanki yemin ediyorlardı karşılıklı. İkisinin arasında bir şeydi bu. Kesindi, anlaşılmıştı. O anda Senten onun kadını olmuştu. Michael da Senten'in erkeği. Gelin diye seslendi Anna ambarın kapısından. Hadi, yağmur tekrar başlamadan. İkisinin ayağa kalkıp onun ardından ıslak, şıpır şıpır damlayan dünyaya adım atmaları büyük bir çabayı gerektirdi. Kurşun gibi ağırlaşmış ayaklarını sürükleyerek patika boyunca ilerlediler. Yan yana yürüyor, birbirlerine değmiyor fakat sanki kucak kucağıymışlar gibi birbirlerinin varlığını en yoğun biçimde hissediyorlardı. Ortalık kararırken uçaklar döndü. Alçaktan hızla geliyorlardı. Başlarının üzerinden geçerken motor sesi kuvvetlendi. Önde yeşil Sopwith vardı. Bulundukları yerden Andrew'nun başını göremiyorlardı ama kanat bezlerinde açılan kurşun deliklerinden gökyüzünü görebiliyorlardı. Andrew'yu izleyen 5 uçak da yaralar almıştı. Kanatlarında ve gövdelerinde düzgün, yuvarlak delikler ve birkaç da yırtık vardı. Zor bir gün olmuş dedi Michael başını arkaya atarak. Peşlerinden bir Sopwith daha geliyordu. Motoru tekliyor, 2'de 1 tempoyu kaçırıyordu. arkasından buharlar çıkarmakta, bir kanadı iyice kıvrık durmaktaydı. Senten onlara bakarken ürperdi. Michael'a biraz daha sokuldu. Bazıları bugün ölmüş diye fısıldadı. Michael'ın cevap vermesine gerek yoktu. Yarın sen de uçacaksın. Yarın değil, o halde öbür gün ya da daha öbür gün. Cevaba gerek yoktu. Michael, ah Michael, sesinde fiziksel bir acı seziliyordu. Seni yalnız görmem gerek. Belki de hiç fırsat bulmayız bir daha. Şu andan sonra hayatımızın her değerli dakikasını sanki son dakikaymış gibi yaşamalıyız. Bu sözlerin şoku, genç adamın vücuduna inen bir darbe gibi oldu. Konuşamadı. Senten'in sesi alçaldı. Ambar diye fısıldadı. Ne zaman Michael sesini nihayet tekrar bulabilmişti. Kulaklarına gıcırtılı geliyordu kendi sesi. Bu gece, 12'den önce. Ben gelebildiğim zaman gelirim. Soğuk olacak. Dosdoğru onun yüzüne baktı. Sosyal kuralları savaşın ateşi yok etmişti. Bir battaniye getirmen gerek. Sonra döndü. Anna'ya yetişmek üzere koştu. Michael'ı inanmaz bakışlarla, güvensiz bir sevinç içinde arkasından bakar durumda bıraktı. Michael, mutfağın dışındaki tulumbadan su çekip yıkandı. Tekrar üniformasını giydi. Mutfağa girdiğinde, mantarların üzerine yatırılmış kuşlar pişiyordu. Kokusu nefisti. Senten babasının bardağını tekrar tekrar dolduruyor, üstelik babadan hiçbir sızlanma gelmeden yapıyordu bu işi. Anna'ya da şarap verdi, Anna pek farkına varmadı. Yalnızca yüzü biraz daha kızardı, kahkahası biraz daha çınlar oldu. Senten, gramofonu yönetme sorumluluğunu Michael'a bıraktı. Sahibinin sesi markan gramofon bu evde, Senten'in en sevdiği eşyaydı. Onu kurma görevini, altı plağı bittikçe peş peşe çalma görevini Michael'a vermişti. Gramofonun kocaman pirinç borusundan Toscani yönetiminde La Scala orkestrasının çaldığı, Verdi'nin Aydo operası çınladı. Mutfağı şahane bir sesle doldurdu. Senten onun tabağını tepeleme kuşlarla doldurup, babasının karşısında oturmakta olduğu yere getirdiği zaman, Michael'ın ensesine hafifçe dokundu. O siyah, ipek buklelere. Üzerine eğilirken de kulağına fısıldadı. Ayda'ya bayılıyorum. Siz beğeniyor musunuz yüzbaşı? Kont genç adama aile arazilerinde neler yetiştirdikleriyle ilgili sorular soruyor, Michael dikkatini cevaplarına toplamakta zorluk çekiyordu. Bol miktarda siyah saz üretiyorduk ama babamla amcam savaştan sonra otomobillerin tümüyle at taşımacılığının yerini alacağına inanıyorlar. O zaman hayvanlarda kullanılan koşumların talebinde büyük düşme olacağından sazdan örme mallara da talep. Evet, atın yerini o gürültülü, leş kokan şeytan icadının alması ne kadar yazık diyerek içini çekti Kont. Ama hakları var tabii. Petrol motoru bizim geleceğimizin simgesi. Şimdi biraz çam ve o Avustralya tipi mavi ağaçlardan ekiyoruz. Altın madenleri için iskelelik kereste ve ayrıca kağıt sanayine ham madde olarak. Çok doğru. Sonra tabii şeker ekim alanlarımız ve sığır çiftliklerimiz var. Amcamın inancına göre yakında etlerimizi tüm dünyaya taşıyabilecek soğuk hava depolu gemiler olacakmış. Kont dinledikçe memnuniyeti artıyordu. İçsene yavrum dedi Michael'a, onayladığını belirtircesine. Daha bir damla içmedin sayılır. Beğenmedin mi yoksa? Çok güzel, gerçekten. Ama le foie, karaciğerim. Michael elini kaburgalarının altına attı. Kont anlayışlı sesler çıkardı. Bir Fransız olarak dünyanın hastalıkla ilgili dertlerinden pek çoğunun o organdan geldiğini biliyordu. Ciddi sayılmaz ama lütfen benim bu önemsiz rahatsızlığımı sizi engellemesine izin vermeyin. Michael, hoşnutsuzluğunu belirten bir hareket yaptı. Bunun üzerine Kont kendi bardağını doldurdu. Erkeklerin servisini bitirdikten sonra iki kadın da tabaklarını alıp masaya geldiler, onlara katıldılar. Senten babasının yanına oturdu. Pek az konuştu. Bir ara Michael, ayak bileğinde hafif bir temas hissetti. Sinir sistemi takla atarken, kızın masanın altından ayağını uzatmış olduğunu anladı. Kont'un dikkatli bakışları altında tedirgin kıpırdandı. Senten'e bakmaya cesaret edemedi. Onun yerine parmaklarına üfledi. Sanki parmaklarını ocakta yakmış gibi davranıyordu. Gözlerini hızlı hızlı kırpıştırdı. Senten'in ayağı geldiği gibi gizlice uzaklaştı. Michael kendi ayağını uzatmadan önce 2-3 dakika bekledi. Gözünün ucuyla kızın sarsıldığını, boynuna, yanaklarına ve kulaklarına bir pembelik yayıldığını gördü. Ona bakmak üzere döndü. Baktığı anda bir daha gözlerini ondan alamadı. Sonunda Kont, sesini yükseltmek zorunda kaldı. "Kaç tane?" diye soruyordu Kont yumuşak bir ciddiyetle. Michael ayağını suçlu suçlu geri çekti. "Özür dilerim, duymadım." Senten biraz soluk soluğa atıldı. "Yüzbaşı kendini pek iyi hissetmiyor," dedi. "Yanıkları henüz geçmedi. Üstelik bugün de çok çalıştı ve çok yoruldu." Anna hemen bu fırsattan yararlandı. "Onu uzun süre tutmamalıyız. Eğer yemeğini bitirdiyse..." "Evet, evet," Senten ayağa kalktı. "Evine gidip dinlenmesi gerek." Kont, içki arkadaşından yoksun kalacağına gerçekten üzülmüş gibiydi ama Senten ona güvence verdi. "Rahatsız olma baba, sen otur içkini bitir." Anna, iki gencin yanı sıra mutfak tarafındaki bahçeye çıktı. Kartal bakışlarını onlara dikip, ellerini beline dayayarak yanı başlarında durdu. Onların vedalaşmasını izledi. Herhalde gereğinden biraz fazla şarap içmişti, yoksa Senten'in neden bir an önce Michael'ı motosikletine bindirip geçirmeye bu kadar heveslendiğini merak etmesi gerekirdi. "Sizi tekrar ziyaret edebilir miyim Mademoiselle Dötire? Arzu ederseniz yüzbaşı." Şarap Anna'nın yüreğini yumuşatmıştı. Onlara acıdığını hissetti. Eski kararlılığına dönmek için çaba sarf etmesi gerekti. "İyi geceler Meinherr," dedi ciddi ciddi. "Çocuk soğuk olacak. Hadi içeriye girelim Senten." Kont içtiği şarapları yıkayıp arındırmak için üstüne bir iki kadeh şampanya içmeden edemezdi. "Şampanya şarabın asiditesini kesiyor," diye açıkladı Senten'e. Bu yüzden iki kadının onu yatağına yardımla götürmesi gerekti. Merdivenlerden Aydan'ın marşını söyleye söyleye çıkıyordu. Yatağının başına gelince, baltayla kesilen koca bir çınar gibi yıkıldı, sırtüstü serildi kaldı. Senten onun bacaklarını birer birer kaldırıp yatağın üzerine aldı, çizmelerini çekip çıkardı. "Sağ ol sevgili yavrum, baban seni çok seviyor." Onu doğrultup geceliğini giydirdiler, tekrar yatırdılar. Gecelik vücudunu örttükten sonra pantolonunu ayağından çekip üstünü örtmek kolay oldu. "Uykunu melekler korusun güzelim," diye mırıldandı Kont. Anna bu arada mumu üfleyip söndürdü. Karanlık olunca Anna uzanıp Kont'un dolaşık saçlarını karıştırdı, okşadı. Ona titreşimli bir horlama sesi karşılık verdi. Senten'in peşi sıra Anna da odadan çıktı, kapıyı arkasından yavaşça kapadı. Senten yatağında eski evin gece sessizliği içinde gıcırdayıp inleyişini dinliyordu. Akıllılık etmiş, yatağa giyinip yatmamıştı. Çünkü tam mumu söndürmek üzereyken, Anna onun odasını habersiz ziyaretlerinden birini yapmaya karar vermişti bu gece. Şarabın keyfiyle yatağın kenarına oturmuş, gevezelik etmişti. Ama Senten'in giyinik mi, gecelikli mi olduğunu anlayamayacak kadar da sarhoş değildi. Senten esniyerek, iç çekerek, telepati yoluyla ona uykusunun geldiğini anlatmaya çalıştı. Bu sonuç vermedi. Tam o anda Morhom Kilisesi'nin saati onu vurdu. Senten uyku taklidi yaptı. Hareketsiz yatmak, soluğunu düzenli tutmak zordu. İçin için heyecandan kaynıyordu çünkü. Sonunda Anna kendi kendine konuşmakta olduğunu anladı. Kalkıp küçük odanın içinde biraz dolaştı. Senten'in çıkardığı giysileri katladı, sonra eğildi, onu yanağından öptü, lambanın fitilini parmakları arasında çimdikleyerek söndürdü. Senten yalnız kaldığı anda doğrulup oturdu, kollarıyla kendini kucakladı. İçi umut ve ürküntüyle titriyordu. Michael'la bu buluşmasının nasıl sonuçlanacağı konusunda, gerçi kafasında bir takım kesin fikirler vardı ama işin süreci şu an için son derece karanlıktı. Mantık ona, tarlalarda ve ambarda sayısız kereler tanık olduğu olaylardan pek de farklı olamayacağını söylüyordu. Uyuşuk bir yaz gününün öğle sonrasında, mutfak hizmetçisi Elsa ile uşak şakı boş ahırlarda gözetlerken de doğrulanmıştı bu düşüncesi. Önce çok şaşırmıştı Senten ama sonradan bunların tavuk horoz oyunu oynadıklarını, daha doğrusu küheylan kısrak oyunu oynadıklarını anlamıştı. Sonradan günlerce bu olayı düşündü. Kadın hizmetçiler arasındaki dedikodulara daha yakından kulak kabarttı. Neden sonra cesaretini toparlayıp Anna'ya soru sormayı göze aldı. Araştırmaları ona karmaşık bilmeceler sunuyor gibiydi. Anna'ya göre bu çok acı verirdi. Yanı sıra bol kanamalar getirir, hamilelik ve hastalık tehlikelerini de birlikte sürüklerdi. Bu sözler diğer kadın hizmetçilerin konuyu neşeli neşeli konuşup kıkırdaşmalarına ters düşüyordu. Elsa'nın ahır zamanlarında Jack'ın altında yatarkenki gülmelerine ve neşeli çığlıklarına da ters düşüyordu. Santen, kendisinin acıya dayanıklı olduğunu biliyordu. Kırılan kolunu kloroformsuz yerleştiren Doktor Löbrün de aynı şeyi söylemişti zaten. Çıt çıkarmadı diye şaşmış kalmıştı adam. Yo, Santen, acıya bu çiftlikteki tüm köylü kızları kadar dayanırdı. Zaten adet zamanları dışında da bir takım kanamalar geçirmemiş değildi. Bazen, çevrede kimsenin bulunmadığından eminse, Bulut'un sırtındaki yan oturma eğrini çıkarıyor, eteklerini beline sıvayıp erkekler gibi biniyordu ata. Geçen ilkbaharda yine böyle binerken, kuzey tarlasında atı bir engelden atlamış, engelin öbür tarafı çukur olduğundan 2 metre aşağıya iniş yapmıştı. İndikleri anda Bulut'un sırtına hızla çarpmış, vücuduna bıçak sokulmuş gibi bir sancı girmişti. Öyle kan boşalmıştı ki Bulut'un omuzlarındaki ve sırtındaki tüyler pembeye boyanmıştı. Santen bundan çok utanmış, duyduğu acıya rağmen hayvanı eve getirmeden önce oradaki küçük gölde iyice yıkamıştı. Yo, ne acı ne de kan korkutuyordu. Korkusunun kaynağı başkaydı. Michael'ın ondan memnun kalmayacağından korkuyordu o. Anna onu bu konuda da uyarmıştı. Ondan sonra erkekler o kadına olan ilgilerini kaybederler. Domuzlar. Eğer Michael'ın bana olan ilgisi biterse ölürüm diye düşündü. Bir an kararsızlık geçirdi. Gitmiyorum, o tehlikeyi göze alamam. Ama nasıl gitmeyebilirim diye fısıldadı yüksek sesle. Duyduğu sevgi ve özlemin etkisiyle göğsünün şişip kabardığını hissediyordu. Gitmem şart, mecburum. Sabırsızlık acıları çekerek Anna'nın yatmak üzere hazırlanışını dinledi. Kadın bitişik odada yatıyordu. Sessizlik başladıktan sonra bile yine bekledi Santen. Saat bu arada çeyrek geçeyi, sonra buçuğu çaldı. Genç kız o zaman örtülerin arasından kayıp yere bastı. Jüponlarını, iç kilotunu Anna'nın katlayıp koyduğu yerde buldu. Kilotun tek bacağını giyip bir an durdu. Neden giyiyorum diye düşündü, kendi kendine güldü. Kilotu bir tekmede çıkardı. Kalın bir binicilik eteğiyle bir ceket giydi. Koyu renk bir şal alıp omuzlarına attı. Çizmelerini elinde taşıyarak Anna'nın odasının önünden geçen koridora adımını attı. Anna'nın horultuları pek düzenli çıkıyordu. Santen mutfağa doğru ilerledi. Ocağın karşısındaki tabureye oturup çizmelerini bağladı. Lambayı ocaktan aldığı ateşle yaktı, mutfak kapısının kilidini açıp çıktı. Ay o gece son dördün halindeydi. Yüksek bulutlar arasında oldukça parlaktı. Santen, çakılları gıcırdatmamak için çimenler üzerinden yürüdü. Lambanın kapağını da açmadı. Adımlarını ay ışığıyla yönlendirebiliyordu. Kuzeyde, tepelerin orada birden ani bir parlaklık oldu. Şafak gibi turuncu bir ışık yayıldı. Sonra yavaş yavaş soldu. Peşinden rüzgarın boğuklaştırdığı patlama sesi geldi. Bir mayın. Santen durakladı. Acaba o ateş ve toprak patlamasında kaç kişi ölmüştü? Bu düşünce kararlılığını arttırdı. Ortalıkta öyle çok ölüm ve nefret, öyle az sevgi vardı ki. Son katresine sıkı sıkıya sarılmak zorundaydı. Sonunda ambarı karşısında gördü. Koşmaya başladı. İçeride ışık görünmüyordu. Motosiklet de yoktu. Gelmemiş. Bu düşünce onu çaresizlik içinde, düş kırıklığına uğramış durumda bıraktı. Onun adını haykırmak istiyordu. Ambarın girişinde eşiğe takıldı. Neredeyse düşecekti. Michael, daha fazla tutamamıştı kendini. Kendi sesinde telaş sezerek bir kere daha seslendi. Michael, sonra lambanın kapağını açtı. Ambarın loşluğu içinde karşıdan ona doğru geliyordu. Uzun boylu, geniş omuzlu, solgun yüzlü ve çok yakışıklıydı. Ah, gelmiyorsun sanmıştım. Michael onun tam karşısında durdu. Alçak sesle, bu dünyada hiçbir şey buna engel olamazdı dedi. Karşılıklı duruyorlardı. Santen ona bakmak için çenesini kaldırmıştı. Birbirlerine aç aç bakıyorlar, ikisi de ne yapacaklarını bilemiyorlar. Aralarındaki birkaç santimlik uzaklığı, dünyanın en büyük boşluğu gibi görünen o uzaklığı nasıl aşabileceklerine karar veremiyorlardı. 9. ayrımın sonu. Sayfa 62. Devamı 10. ayrımda.